Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Karilerden, Muhammed Taki Tasfiyeçi'den, Bakara Suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkinin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adalete yayan, iyi yöneten ve halka dayalı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
İşte biz de bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin 38. bölümüyle beraberiz.
İnsanın büyük kurtarıcının zuhurunu bekleyenler bu uğurlu ve mukaddes olayın gerçekleşmesi için kişisel ve toplumsal boyutta çabalar gösterir ve zemin hazırlamaya çalışırlar. Ancak bekleyen kişi herhangi bir eylemden önce zayıflık, sapkınlık ve hayal kırıklığına uğramamak için amacının önemini ve büyük etkisini bilmektedir. Mehdi Aleyhisselam'ın vaat edilen zuhurunu ve küresel bir adalet hükümetinin kurulduğunu rasyonel sebeplere ve dini öğretilere dayanarak öğrendiğinde zuhuru bekleyen insan, halkların huzurunu, esenliğini ve manevi mükemmelliğini, zulmün, ayrımcılığın ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasını ister. Gaybet çağında görevlerini daha iyi yerine getirir.
Bu sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zuhuru beklemeyi amellerin ve ibadetlerin en hayırlısı olarak görmüştür. Diğer hadislerde de bekleyene büyük sevapların yazıldığı vurgulanmıştır. Ama ahir zamanın kıyamının ve zuhurun önemini anlamayan biri onu inşa etmek için fazla motivasyona sahip değildir. Aynı şekilde kıymetli bir hazinenin kıymetini bilmeyen kimse onu elde etme ve muhafaza etme arzusunu duymaz ve az bir zorluk karşısında yorulur, kalbi kırılır, şevk ve motivasyonunu kaybeder. Bu nedenle herhangi bir pratik eylemden önce gerçek bir zuhuru bekleyen adayı zihinsel olarak kendini hazırlamalı ve hangi yüce ve önemli amaç için çabaladığını bilmelidir. Yoksulluk, savaş ve adaletsizliğin yarattığı baskıyı ve ızdırabı hisseden insanlar, gerçek bir kurtarıcının ortaya çıkmasına daha hazırdır ve bu büyük insanlık olayını gerçekleştirmek için daha fazla çaba sarf etmeli ve önemini başkalarına hissettirmelidir.
Mehdi Aleyhisselam'ın asil ve seçkin kişiliğinin bu küresel hareketin cesur, bilge ve adil bir lideri olduğunun kabul edilmesi, ahir zamanın vaat edilen kıyamına olan inançla ilgili önemli bir husustur. Halkın her kıyamın ve bayrak taşıyıcısına olan güveni ve inancı, halkın istikrar ve azminin ve başarı yolundan ayrılmamasının etkinidir. Peygamber Efendimiz'in soyundan ve varislerinden İmam Sadık Aleyhisselam bu konunun öneminden dolayı gaybet çağında şu etkin duanın okunmasını tavsiye etmiştir. Ey Allah'ım, bana kendini tanıt. Sen kendini bana tanıtmazsan ben senin peygamberini tanımam. Allah'ım, beni elçinle tanıştır. Çünkü elçini tanımazsam senin gücünü de bilmem. Allah'ım beni delilinle, Hazreti Mehdi ile tanıştır. Çünkü onu tanımazsam senin dilinden sapacağım.
Aslında insanlar her daim devrinin masum imamını ve liderini tanımalı ve ona uymalıdır. Değerli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyuruyor. Zamanının imamını tanımadan ölen kimse cahiliye döneminde ölen gibidir. Bir başka hadiste ise şöyle buyuruyor. Kim çocuklarımdan olan Hazreti Kaim'i gaybette inkar ederse cahiliye ölüleri gibi ölüdür.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve halifleri çeşitli hadis ve rivayetlerde Hazreti Mehdi'nin azametini ve görkemini anlatmaya çalışmışlardır. Allah Resulü son halife hakkında şöyle buyurmuştur. Mehdi cennetlilerin tavus kuşudur. Yüzü ay gibi parlar. Işıktan giysilerle kaplıdır. Çeşitli hadislerde Bakiyetullah'ın zahiri vasıflarından bahsedilmiş ancak gerçek bir müminin bilmesi gereken şey siyeri, faziletleri ve konumudur. Bu bağlamda İmam Rıza Aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Mehdi, insanların en bilgini, en hikmet sahiplisi, en takvalısı, en sabırlısı, en affedeni ve en ibadet edenidir. Allah Resulü İmam Zaman Aleyhisselam'ı insanların en bilgesi ve en hikmetlisi olarak adlandırmıştır.
Tahran Radyosu.
Küresel Mehdevi Hareketi'nin lideri hakkında bu gibi ahlaki ve manevi erdemleri bilen, bekleyen kişi, o asil kişinin ortaya çıkması ve yükselmesi için çabalarını iki katına çıkarır. Çünkü o, birçok isyan önderi gibi hırslı ve ikiyüzlü olmadığını, tüm varlığını halkın maddi ve manevi ilerlemesine adadığını ve insanlığın özgürleşmesi için küresel bir harekete öncülük etmeyi hak eden tek kişi olduğunu bilir. Zulümden ve adaletsizlikten, yoksulluktan ve yolsuzluktan insanları uzaklaştırabileceğini bilir.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Allah nezdindeki yüce konumunun nisbi anlayışı, insanların kurtuluş ve iflahına olan sevgisi ve ilgisini bilmek, böylesine şefkatli ve merhametli bir imamın sevgi ve dostluğunu onların kalplerinde yer etmesine yol açar. Bu anlayış artıkça sahibi zamana olan ilgi ve sevgi de artar. Peygamber Efendimiz'den şöyle rivayet edilmiştir. Ne mutlu benim ailemin kaimini anlayanlara, kıyam döneminden önce ona ve ondan önceki imamlara, uyanlara ve düşmanlarına karşı nefretlerini ilan edenlere selam olsun. Onlar dostlarım, yoldaşlarım ve en sevgili milletim benimle beraber olacaklar.
İmam Mehdi Aleyhisselam'ın değerli babası İmam Hasan Askeri Aleyhisselam da sevgili oğluna güzel bir tefsirle hitap ederek şöyle buyuruyor. Bilin ki kulların kalpleri, ihlas ve sadakat ehlinin kalpleri tıpkı bir kuşun yuvasına uçtuğu gibi bize doğru uçar. Elbette o imama duyulan bu hayranlık faydalı ve etkili olduğunda insanın hayatını etkiler. Bir insan birine ilgi duyduğunda sevgilisinin hatırası daima zihninde yer alır ve hayatının sevgilisinin rengine ve kokusuna bürünmesine neden olur. Bu nedenle zuhuru bekleyen kimse, vaat edilen kıyamda imama eşlik etmeyi hak etmesi için dindar ve anlayışlı liderini ve önderini örnek almalı ve karakterini, davranışını ve ahlakını mümkün olduğunca ona yaklaştırmalıdır. Böyle bir kimse her yerde onun davranışlarını gözetler, kötülüklerden ve günahlardan sakınır ve hayırlara yönelir. Aslında Hazreti Mehdi Aleyhisselam, bekleyenlerin en önemli görevlerinden biri olan kendisini geliştirme ve nefsini terbiye etme ve Allah'ın rızasını kazanmada etkili bir faktör ve motivasyondur.
Meşhur nütbe duasında kalpleri Hazreti Mehdi'nin sevgisinden dolu olanlar şu duayı okurlar. Allah'ım, elçini görmeye hayran kullarınız. Sen onu bizim koruyucumuz ve yardımcımız olarak yarattın. Bize dayanak ve sığınak olarak onu gönderdin. Onu müminlerin önderi olarak belirledin. Bu yüzden bizden ona selam gönder. Bizim kerametimizi ve makamımızı artır. Nimetini onun bizim liderimiz olarak belirleyerek tamamla. Bizi cennete götürmesine ve ihlaslı şehitlerinin yanına götürmesine müsaade et.
Değerli dinleyiciler, Umut Işığı adlı sohbetimizin bu haftaki bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsuri.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wbs.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna isimli sohbetimizin 28. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bu hafta kısaca hükmeden. El-Hakem, hükmünü eksiksiz icra eden, hakkı yerine getiren, mutlak hakim olan Hakem ismi şerif ile tanışacağız. Bugün daha önce de belirttiğimiz gibi El-Hakem ismi şerifinin anlamını ele alacağız. Esmaül Hüsna'dan El-Hakem men etmek ve durdurmaktır ve halk arasında hakem olana zalim veya dava taraflarını birbirine zulmetmekten men ettiği kişiye hakem denir. Aynı kelime ailesinden olan hikmet kelimesi de cehaletten men etmek anlamındadır. Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre Yüce Allah hakem ve mutlak yargıdır. Hükmünde şüphe hiç yer yok ve hiçbir şey onun yargısına engel olamaz. Kur'an-ı Kerim En'am suresinin 62. ayetinde açıkça şöyle buyuruyor. İyi bilin ki hüküm yalnız O'nundur. O hesap görenlerin en çabuğudur. Yine Maide suresinin 1. ayetinde şöyle buyruluyor. Şüphesiz Allah dilediği gibi hükmeder. Kur'an-ı Kerim Rad suresinin 41. ayetinde de şöyle buyuruyor. Allah hükmeder. Onun hükmünü denetleyecek yoktur. Onun hesaba çekmesi de hızlıdır. Bu yüzden Yüce Allah herkese, bu arada peygamberler ve resullerine ve özellikle Hatemul Enbiya'ya sadece vahiy kaynağına dikkat etmelerini emrederken kendilerinden bir yasa belirlememelerini istiyor. Bu konu çok önemlidir. Zira Resul-i Ekrem
bir o kadar nimete sahipken ve vahiy kaynağına bağlı bulunduğu halde halka yasa belirleme hakkına sahip değilken, diğer seçkin ve zeki insanların ise böyle bir haklarının olmaması çok açık ve nettir. Kıyamet suresinin 16 ve 17. ayetlerinde Yüce Allah Resulullah'a hitaben şöyle buyurur: Ey Muhammed! Onu vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. Konu Resulullah'ın Allah'ın hükmü ve vahiy almadan konuşmaması anlamındadır. Tabii ki Azimuşşan peygamber de aynı şekilde davranırdı. Bu yüzden Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de her zaman o Hazreti saygıyla anarak o Hazretin tüm sözlerini onaylar. Necm suresinin 3 ve 4. ayetinde şöyle buyrulur: O nefis arzusu ile konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahidir. Ehkemel Hakimin, Yüce Allah, Tin suresinde kendini, yani en iyi hüküm veren olarak tanıtıyor. O, İnsanın en iyi kaderlere ulaşması için en iyi kural belirleyendir. Tüm şer'i hükümler, örneğin namaz, oruç, humus, zekattan insanın saçını taraması, dişlerini fırçalaması gibi en ufak işlerine kadar her şey vahiy yolu ile Kur'an-ı Kerim ve Resulullah ve Ehl-i Beyt siyeri ve sünnetinde belirlenerek insanın kemale ermesi hedefleniyor. Nitekim Nur suresinin 51. ayetinde ilahi hükümlere boyun eğen müminler hakkında şöyle buyruluyor: Aralarında hüküm vermek için Allah'a, Kur'an'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin söyleyeceği söz ancak işittik ve iman ettik demeleridir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Bu yüzden insanların ilahi hükümlere karşı huşu içinde olarak onları yerine getirmeleri halinde fesat ve şirretlikler yok olur ve işler yoluna girer. İlahi ahkamın yerine getirilmesi, insanların kanının haksız yere dökülmesine, haysiyetlerinin yok olmasını engellerken mallarını korur. Eller ve diller kötülük yapmaktan sakınır ve genelde insanlar hakem olan Yüce Allah'ın hükümleri sayesinde kardeş gibi yaşarlar. Hakem olan Yüce Allah, dünyada insanların maddi yaşamında ihtilaflara ve kavgalarına son vermek için peygamberler ve hedeflerini yeryüzünde kendisinin halefi olarak atarak bu önemli görevi onlara veriyor. Nitekim Sad suresinin 26. ayetinde Hazreti Davud aleyhisselam'a hitaben şöyle buyruluyor: Ona dedi ki, ey Davud! Gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Bu arada Nisa suresinin 58. ayetinde de genel bir hitapta Yüce Allah şöyle buyurur. İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bu yüzden ancak ve ancak zatının tümünü doğru ve meşru hakemlik saran kişi bu ilahi isimle şereflendirilir. Böyle bir insan kendisi ve diğerler arasında menfaat ve çıkar uyarınca hüküm vermez. Bakara suresinin 113. ayetinde kıyamet gününde mutlak ilahi hüküm hakkında şöyle buyruluyor. Allah ayrılığa düştükleri konularda kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Kıyamet gününde ilahi adalet mahkemesi kurulunca artık hüküm Allah'ındır. Tüm mahkemelerde hem şikayetçi hem suçlu mümkünse şahitler de hazır bulunurlar. Kıyamette de aynen böyledir. Ve o günde olayın zaman ve mekanı, melekler, amel defterin, melekleri hatta insanın organları bile şehadet ederler. Fakat en büyük şahit bizzat Yüce Allah'tır. Öyle ki Haç suresinin 70. ayetinde şöyle buyrulur. Bilmez misin ki kuşkusuz Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Kuşkusuz bunların hepsi bir kitapta, levh-i mahfuzda yer alır. Şüphesiz bu Allah'a göre çok kolaydır. Bu kitap işte Yüce Allah'ın sonsuz ilmidir. Her şeyin titizlik ve en ince detaylarına kadar içinde kayda alındığı kitaptır. Bu yüzden Yüce Allah'ın kıyametteki hakem olması, onun insanların davranışları olan tam bilgisi içindir. Diğer yandan Zümer suresinin 48. ayetinde şöyle buyrulur. İşledikleri kötülükler önlerine apaçık konacak. Kıyamet gününde insan tüm yaptıklarını bir filme çekilmiş gibi somut olarak görür. Sanki mahkemede zanlının suçunu inkar ettiğinde gizli bir kameranın çektiği ve suçu işlendiği görüntüleri göstermesi gibi. İslam alimlerine göre herkesin yaptığı her işin üç şekli vardır. Birincisi bu dünyada olan maddi şekli. İkincisi ölümden sonra ve kıyametten önce berzahtaki şekli ve kıyamet gününde ortaya çıkan uhrevi şekli. Örneğin kıldığımız namazın maddi varlığı kıyam, ruku, secdedir. Fakat ölümden sonra başka bir şekil alıyor. Nebevi bir hadiste şöyle anlatılıyor. Namaz, beyaz yüzlü bir insan misali ölünün kabrine girer ve onunla ünsiyet kurar ve berzah korkusunu ondan alır. Ayrıca namaz, kıyamette müminin vücudunda bir nur gibidir. Tabii ki tüm bunlar insanın tüm konuşmaları, yaptıkları, inançları ve düşündüklerinin tümünün ilahi katta izlendiğine dair bir uyarıdır. Böylece hatalarını gidermesi ve ilahi fıtratını zedeleyerek her sapkınlıktan uzak durması sağlanmaya çalışılıyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizleri Yüce Allah'a emanet ederken yine her zaman olduğu gibi ellerimizi semaya açarak sohbetimizi güzel bir dua ile noktalamak istiyoruz. Bugünkü duamız sahife ise Cadiye'nin 21. duasının bir bölümüdür. Allah'ım, eğer kerim yüzünü benden çevirir veya büyük fazlını benden esirger veya beni rızkından mahrum eder veya rahmetinin sebebini keser isen, hiç kuşkusuz arzularımdan hiçbirine ulaşamam, katındakini elde edemem. İlla ki sen olacaksın, sen yardım edeceksin. Çünkü ben senin kulunum, senin yed-i kudretindeyim. Perçemim senin elindedir. Senin fermanının karşısında benim bir emrim olamaz. Hükmün hakkımda geçerlidir. Hakkımdaki kaza ve kaderin adalete dayalıdır. Saltanatından çıkmaya gücüm yetmez. Kudretinden dışarı çıkamam. Sevgini cezbetmek, rızanı kazanmak ve katındakine ulaşmak için sana itaatle ve bol rahmetinin sayesinde mümkündür.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizi her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana Nizami Gence'yi, Şeyh Şahabettin Suriverdi, Ebu Rihan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Bugün İslami dönemin seçkin müneccim ve matematikçisi ve İran tarihinin mefahirlerinden Kıyasettin Cemşid Kaşani ile tanışacağız. Kaşani, aritmetikte 4 temel işlemi tamamlayan ve gerekli düzeltmeleri yapan ve her biri için daha yeni ve daha basit yöntemler geliştiren İranlı büyük bilgindi. Gerçekte Kaşani 4 temel işlemde ve özellikle çarpma ve bölmede uygulanan yeni yöntemleri geliştiren bilim adamı sayabiliriz. Kaşani'nin değerli eseri Meftahul Hesap, matematik bilimine giriş niteliğinde olan bir ders kitabı sayılır ve içindeki konuların çeşitliliği bakımından Orta Çağların tüm matematik eserleri arasında en seçkin olanıdır.
Thank you.
Babası Mesud adında ünlü bir hekim olan Kıyaseddin lakaplı Cemşid Kaşani, Kamer'e 790 yılında İran'ın Kaşan kentinde dünyaya geldi. Kaşani kaleme aldığı eserlerinde kendisini şöyle tanıtıyor. Allah'ın naçizane kulu ya da Allah'ın rahmetine en muhtaç kulu Cemşid, Tabip Mesud Kaşani oğlu, Mahmut oğlu, Muhammed oğlu. Kaşani hakkında en çok bilinen şey, eserlerinden yine babasına ve Kaşan halkına hitaben yazdığı iki mektuptan elde edilen bilgilerdir. Kaşani'nin çocukluk ve gençlik yılları Moğol Timur'un İran'a yönelik barbarca saldırılarının Doruk yıllarına denk geldi. Buna karşın Cemşid bu sıkıntılı şartlar altında da bilim öğrenmekten el çekmedi. Kaşani'nin nerede okuduğu ve hocalarının kimler olduğu pek bilinmiyor ve sadece İran'ın merkezi yörelerinde ve özellikle Kaşan ve Fars diyarlarında okuduğu tahmin ediliyor. Babası Mesud biraz önce belirtildiği üzere seçkin bir hekimdi. Fakat belki de başka bilimleri de biliyordu. Örneğin Kıyaseddin Cemşid'in babasına yazdığı mektuplardan birinde babasının hoca Nasireddin Tusi'nin şiir kitabı Miyarul Eşar adlı eserine bir şerh yazmak ve oğlu Cemşid'e göndermek istediği anlaşılıyor.
Kaşani'nin kesin tarihi bilinen ilk bilimsel faaliyeti Kameri 12 Zilhicce 808 tarihinde Kaşan'da güneş tutulmasını rasat etmesiydi. Kaşani ilk bilimsel eserine de Kameri 809 yılında yani Timur'un ölümünden 2 yıl sonra Risale-i Sullum Esma başlığı altında ve Arapça yazdığı eserdir. Kaşani 23 yaşındayken hala Kaşan diyarında yaşıyordu ve nücum hakkında Farsça bir kitap yazdı. Ancak o çağlarda bilimsel çalışmalar hükümdarların desteği olmadan neredeyse imkansızdı. Kaşani, Kameri 816 yılında Zici Hakani adlı nücum eserini Farsça yazdı. Ve bu eserini Semerkant'ta yaşayan Timur'un torunu ve Şahruh'un oğlu Ulu Beyke armağan etti. Kaşani bir yerde eseri yazdığı günlerde yoksulluğuna ve eserin Ulu Beyke'nin yardımları olmadan tamamlanmasının mümkün olmadığına işaret ediyor. Kaşani aslında Ulu Beyk'in desteğini alarak bilimsel araştırmalarını daha rahat bir şekilde sürdürmeyi umuyordu.
Kıyaseddin Kaşani'nin Kaşan yöresinde yaşadığı dönemde İran toprakları Timuri krallarının sultası altındaydı. O dönemde nücum ve matematik bilimleri fevkalade gelişmişti ve bu iki alanda birçok eser kaleme alındı. Timuri Hanedanı'nın en büyük bilimsever hükümdarı ise Timur'un oğlu Şahruh'un oğlu Muhammed Tarağı'ydı ve büyük emir anlamına gelen Ulu Beyk olarak ün yapmıştı. Ulu Beyk aynı zamanda nücum ve matematik bilimlerini bilen bir hükümdardı. Ulu Beyk babası tarafından Maveraün Nehir yöresine hükümdar olarak atandı ve babası vefat edene kadar yani Kameri 850 yılına kadar da aynı yörenin hükümdarı olarak kaldı. Ulu Beyk sahip olduğu bilimi ve yine hükümetinin merkezi Semerkant'ı önemli bir bilim merkezine dönüştürme kararı çerçevesinde bu kentte büyük bir medrese inşa etmeye karar verdi. Ulu Beyk Kameri 824 yılında Semerkant'ta muhteşem bir medrese inşa ettirdi. Bu arada ilahiyat ve çeşitli ilimler okutulmaya başlandı ve büyük ün yaptı. Her yerden talebeler bu medresede okumak için Semerkant diyarına akın etmeye başladı ve ihtişam bakımından Bağdat'ın Nizamiye Medresesi, Kahire'nin El-Eser Medresesi ve Endülüs'ün Kurtuba Medresesi ile boy ölçüşmeye başladı.
Çocukluk yıllarında Meragheras hastanesini gören Ulu Beyk, Kameri 823 yılında Semerkant'ta bir rasathane inşa etmeye karar verdi. Bu yüzden bu işin uzmanlarını Şiraz, Kaşan ve diğer kentlerden Semerkant'a davet etti.
Ulubek İranlı büyük bilim adamlarının yardımlarıyla Semerkant Rasathanesi'nin temelini attı ve burada teorik zirç ve ona bağlı hesapları yaptırdı. Böylece başkentini yani Semerkant'ı bilimsel faaliyetlerin ve özellikle nücum araştırmalarının merkezine dönüştürdü. Kıyasettin Kaşhane'nin en azından Telhilul Meftah adlı eserini tamamladıktan kısa bir süre sonrasına kadar yani Kameri 824 yılına kadar Kaşan'da kaldığı düşünülüyor. Burada Ulubek gibi bilge bir insanın Zihçi Hakani'yi okuduktan sonra eseri yazan Kaşhane'nin emsalsiz dehasını fark etmemesi ise merak konusu. Kaşhane 1-2 mektubunda devlet adamları tarafından geç fark edilmesi konusunda sitem ediyor. Öbür yandan uzun bir süre sonra Semerkant'a davet edildiği için büyük mutluluk duyduğu anlaşılıyor.
Her halükarda Kıyasettin Cemşid, Semerkant Rasathanesi'nin inşaatına yardım etmek üzere seçilen bilginlerden biri oldu. Şaşırtıcı bilimsel yetenekleri ve fizik, matematik ve nücumda büyük dehaya sahip olan genç bilgin o güne kadar hiçbir zaman yeteneklerini sergilemeye ve bilimsel faaliyetlerini geliştirmeye fırsat bulamamıştı. İranlı büyük matematikçi ve müneccim Kaşhane, Ulubeyk'in mali yardımlarıyla yazdığı önemli eserlerden birini, Ulubeyk'in babası Hakan lakaplı Şahruh'un anısına Zivcü Hakani olarak adlandırdı ve eseri Ulubeyk'e sundu. Bazı uzmanlar Kıyasettin Cemşid'in Semerkant'a davet edilmesinin sebebinin bu kitabı olduğunu belirtirken, bazıları da Ulubeyk'in ünlü matematikçi ve müneccim Gazizade Rumi aracılığı ile Kaşhane'yi keşfettiğini ve büyük bir saygı ve destekle Semerkant'a davet ettiğini belirtiyor. Bu konuda bir de şifahi bir rivayet naklediliyor ki, bu rivayeti de sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Anadolu'da yaşayan Gazizade Rumi, Timuri Kralı Ulubek ile görüşmek üzere Irak üzerinden Maveron Nehir'in başkenti Semerkant'ın yolunu tuttu. Yol üzerinde Kaşan yöresine gelen Rumi bir gün matematikten anlayan birini bulmak için kentin çarşısında dolaşıyordu ki tesadüfen önünde kısa boylu bir adamın oturduğu dükkanın önüne geldi. Adam kitaba bakıyor ve çevresinde birkaç kitap, küre, usturlap ve diğer nücum aletleri bulunuyordu. Gazizade Rumi bu adamın matematikçi ve müneccim olması gerektiğini anladı ve çok mutlu oldu. Ve tahmininin doğru olup olmadığı için yaklaştı, adama selam verdi ve şöyle sordu. Bayım bunlar nedir? Adam sordu. Bilip de ne yapacaksın? Gazizade satın almak istiyorum diye karşılık verdi. Adam bu kez neyi satın almak istiyorsun diye sordu. Gazizade de usturlap dedi. Adam tekrar sordu. Nasıl bir usturlap işine gelir? Gazizade bir çeşit usturlaptan söz etti. Dükkan önünde oturan adam ise şöyle dedi. Ben bu usturlap ancak benim nücum ve matematikte takıldığım soruları cevap verebilecek birine satarım. Gazizade adamın sorduğu soruların hiçbirine cevap veremedi. Kendisi nücum ve matematikte karşılaştığı bazı soruları vardı ve hepsinin cevabını bir bir aldı.
Gazizade Rumi dükkanın önünde oturan adamın dehasına ve bilgeliğine hayran kaldı ve adını sordu. Bu adam Kıyasettin Cemşid'di. Daha sonra bu iki bilgin arasında çok samimi bir dostluk kuruldu ve Gazizade Semerkant'a vardığında Ulubeyk'in yine bir rasathane inşa etmek ve yeni bir ziç tedvin etmek istediğini anlayınca ona şöyle dedi. Bu iş için bir tek kişiyi şayeste biliyorum. O kısa boylu bir adam ama yerden göğe karış karış her yeri çok iyi bilen biridir. Ulubey Kıyasettin Cemşid'in durumunu öğrenince onu Semerkant'a davet etti ve rasathane işini ona devretti.
Kıyasettin Kaşhane, yeni Müineddin Kaşhane ile beraber Kameri 819 ile 822 yıllar arasında bir yılda Semerkant'a göç etti. Kaşhane Semerkant'a babasına iki mektup yazdı ki her biri bu kentin ilmi durumu hakkında önemli ve yararlı bilgiler içeriyordu. Müzik Değerli dinleyiciler, İranlı Ünlüler, Evrensel Mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi isimli seri sohbetimizin 19. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde İran'ın güneydoğusunda bulunan Sistan ve Beluşistan'ın doğa terapi turizmi potansiyeli ve imkanları hakkında konuşacağız.
Sağlık turizmi ve doğa terapi turizmi ülkelerin önemli turistik fırsatları ve potansiyellerinden sayılır. İran'da güzel doğası ve dört mevsimli iklimi, kaplıcaları, maden suyu kaynakları ve benzeri doğal cazibeleriyle bu alanda yüksek kapasiteye sahiptir. İran'da doğa terapi turizmi isimli seri programımızda doğal sağlık hizmetleri ve doğa terapiyle ilgilenen turistlere İran'ın doğal kapasitelerini ve imkanlarını tanıtmaya devam edeceğiz.
İran'da doğa terapi turizmi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde Sistan ve Beluşistan eyaletinde bulunan doğal sağlık turizm alanlarını ve noktalarını tanıtmayı planlıyoruz. Sistan ve Beluşistan eyaletinin doğal özelliklerinden biri, kaplıcaları, ılıcaları ve çok sayıda maden sulara sahip olmasıdır. Bu noktalar ise tedavi amaçlı seyahat eden turistler için ilgi çekici noktalardır.
Sistan ve Beluçistan eyaleti İran'ın güneydoğu bölgesinde Pakistan ve Afganistan sınırında yer alan en büyük ikinci eyalettir. Sistan ve Beluçistan eyaletinin birçok tarihi ve doğal turistik alanı mevcuttur. Sohbetimizin devamında bu eyaletin kimi tarihi ve doğal cazibeleriyle ilgili konuşacağız.
Sistan ve Beluçistan, Hamun, Gölü'nden Umman Denizi'ne kadar uzanmış ve farklı turistik cazibeleri de kendinde barındırmıştır. Topraktan ve kilden yapılan kaleler, ancak sağlam duruşlu tarihi binalar, yaşlı hurma ağaçları ve de taftan sıra dalları zirvelerindeki manzaralar her turistin ilgisini çekmektedir. Yanmış şehir, Hace Dağı, Ladiz Dağı ve mağarası, Tiz Köyü, Minyatür Dağlar, Lipar Sulak Alanı, Portekiz Kalesi, Derk Turistik Köyü, Teng Balçık Püskürten Kaynakları, Hara Ormanı ve Bampur Kalesi bölgenin bilinen doğal ve tarihi cazibeleri arasındadır. Sistan ve Beluçistan'ın en önemli şehirleri arasında Zahedan, Haş, İranşehir, Seravan, Çabahar ve Nikşehir yer almaktadır. Bunların her birisi kendine özel turistik, tarihi ve doğal cazibelere sahiptir.
Eyaletin ikinci önemli şehri Zabol şehrinin yakınlarında günümüzde yanmış şehir olarak bilinen 6000 yıllık yerleşim alanı ve ticaret tarihine sahip eski bir şehrin kalıntıları bulunmaktadır. Bu şehirde çürümüş kemikler ve çömlekler bulunmuştur. Bulunan eserler ise bölgenin hayret verici ve görmeye değer medeniyetini ve gelişmişliğini göstermektedir. Bu şehirde dünyanın ilk protez gözü, en eski tavla tahtası, çevrilerek görülebilen çömlek üzerinde dünyanın ilk animasyonu bulunmuştur. İlk animasyon sayılan çömleğin üzerinde ise bir keçinin resmi bulunmaktadır. Ayrıca bu bölgede çömlek borular da bulunmuştur. Bu da şehirleşme ve şehir planlamalarının söz konusu olduğunu gösteriyor.
Çabahar Limanı Sistan ve Beluşistan eyaletinin en önemli şehirlerinden biri olarak ılımlı ve ilkbahar havası ve iklimiyle dört mevsim ilkbahar anlamına gelen Çabahar olarak tanınmaktadır. Çabahar Limanı özel coğrafi durumundan dolayı özgün bir öneme sahip olup İran'ın açık denizlerdeki tek ticari limandır. Çabahar ticari ve ekonomik konumunun yanı sıra birçok tarihi ve doğa cazibe noktasına da ev sahipliği yapıyor.
Çabahar Limanı'nın eşsiz ve daha az görülen cazibelerinden biri de dünyaca ün salan minyatür dağları veya Mars dağlarıdır. Bu bölgedeki dağlar kırgı bayır alanda yer almasından dolayı aşınma sonucu ortaya çıkmış engebeli dağlardır.
Bölgedeki minyatür veya Mars dağları ise aşınım sonucu meydana gelen dağlardır. Uzmanların görüşlerine göre bu katman geçmişte toprak altında gömülü olsa da zaman içerisinde mevsimsel yağmurların sonucu ortaya çıkmıştır. Bu dağlar üzerinde görülen ince ve motorun yarıkları ise minyatür adı almasına da neden olmuştur. Ayrıca kimileri de bu dağların uzaydaki gezegenlerin yüzeylerini anımsattığı için bu dağları Mars dağları olarak adlandırmıştır. Bu dağların mazisinin 5 milyon yıl öncelere tahmin edilmektedir.
Bölgede bulunan minyatür veya Mars dağları aslında İran'ın batısından başlanan Zagros Sıradağı'nın devamı sayılıp bu istikametin devamında ise Pakistan'a kadar uzanmaktadır. Bu dağların rakımı farklı olsa da 5 metre ile 100 metre yükseklikleri arasındadır. Sistan ve Beluçistan eyaletinin Mars dağları milli eserler listesine alınmasının ardından şimdi de dünya miras listelerine de alınmak isteniyor. Bu yöndeki faaliyetler ise sürdürülmektedir.
Çabahar'dan yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta ve minyatür dağların yakınında Lipar adında güzel ve göz alıcı bir sulak alan var. Bu sulak alan Remin köyü ve Umman denizinin yakınındadır. Bu lagün mevsimliktir ve büyüklüğü yağmura bağlı olarak değişir ve bu da her ziyaretinizde yeni bir manzara görmenizi sağlar. Bu lagünün en özel özelliklerinden biri pembe su rengidir. Bu pembe renk bazılarının onu pembe lagün olarak tanımasına neden olmuştur. Suyun pembe renginin nedeni içinde bir çeşit plankton bulunmaktadır. Bu sulak alanın suyu dünyanın en tuzlu sularından biridir. Oldukça dikkat çekici ve güzel olan bu lagünün bir diğer özelliği de kırmızı gelgit olgusunun varlığıdır.
Sistan ve Beluçistan eyaletindeki doğal güzelliğinin yanı sıra iyileştirici özelliklere de sahip diğer doğal mekanlar da geyserlerdir. Geyzerler dünyanın yalnızca birkaç yerinde görülebilen çok nadir ve tuhaf olaylardır. Kehir Ovası'nda Konarek bölgesinde bulunan bu geyzerlerden biri de Teng veya Napeg çamur kaynarcasıdır. Napeg ise yerlilerin dilinde toprağın göbeği anlamına gelir. Çamur püsküren geyzerler çamurun yerden bir kaynak şeklinde kaynayarak yerde bir tepe haline aldığı doğal bir olaydır. Bu geyzerlerin faaliyeti sırasında mermi atışı gibi yüksek sesler sıklıkla duyulur.
Söylediğimiz gibi bu gayzellerin çamuru genellikle eklem ve omurga hastalıklarını iyileştirici özellikleri sahiptir ve hatta bu çamurların bir kısmı ihraç edilmektedir. Bu tepelerin çamurları çömlekçilik ve tuğla yapımında da kullanılmaktadır. Tengi gayzeri çamuru uzun yıllar püskürmesi nedeniyle yüksekliği artmakta olan birkaç deliği bulunan koni şeklinde bir yapı meydana getirmiştir.
Toplamda dünyadaki geyzerlerin sayısı 800'den fazla değildir. Bunların bir kısmı Hazar Denizi ve Umman çevresinde bulunuyor. En büyüğü Kehir Teng yolu üzerinde bulunmaktadır. Çabahar bölgesinde ise toplam 7 kadar çamur püskürten geyzer bulunmaktadır. İran'da bilinen 21 geyzerden 12'si Sistan ve Belucistan eyaletinde, geri kalanı ise Golestan ve Hormuzgan eyaletlerinde bulunuyor. Çamur geyzerleri genellikle denize yakın mesafede görülen bir fenomendir. Sistan ve Belucistan'da sadece Pirgel denilen çamur geyzeri denizden daha uzakta, geri kalan geyzerler ise denizden maksimum 2 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Günümüzde geyzer çamurundan ve torf petrol çamuru, kükür ve benzeri içeren hazır çamurlar tedavi amaçlı yararlanıyor. Bu çamurlar organik ve inorganik bileşikler içerdiğinden dolayı çeşitli hayvanlar üzerinde yapılan deneysel çalışmaların ardından terapötik olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Geyzerlerin fışkırdığı çamurda ise zehirli madde bulunmamıştır. Bu çamurların eklem ve omurga sorunları tedavisi, nörolojik hastalıklar, stenozon, erken dönem sorunları ve kas kasılmaları, jinekolojik hastalıklar ve benzeri hastalıklar dahil birçok hastalığın tedavisinde çok faydalı olduğu kanıtlanmıştır.
Çamur geyzerleri güzel ve orijinal manzaralar yaratarak turistler için çeşitli ve muhteşem noktalar sayılırlar. Böylece gazla birlikte çamur ve su çıkışı bu el değmemiş fenomeni daha muhteşem hale getirir ve su ve çamurla dolu havuzlar yaratır. Terapötik özellikleri de çok ilginç, muhteşem ve hatta şaşırtıcı olabilir. Bölgedeki doğu ve batı Darabul geyzerleri, Sagari geyzeri, Siset geyzeri, Send Mirsuban geyzeri, Veşnam geyzeri, Telap geyzeri, Pirgol geyzeri, Berberek geyzeri, Ayn geyzeri, Napek geyzeri ve Abbat Koni geyzeri Sistan ve Belucistan'ın diğer geyzerleri arasında yer almaktadırlar.
İran Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin Ulusal Yer Bilimleri veri tabanına göre Sistan ve Belucistan eyaletinde 30'dan fazla maden suyu kaynağı da bulunmaktadır. Bu eyalet maden suyu kaynakları açısından İran'ın en önemli illerinden biridir. Bir sonraki bölümde ise bu eyaletin ılıcalları, kaplıcalları ve maden suyu kaynakları ile ilgili konuşacağız.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli seri sohbetimizin 19. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. İran Radyo Podcast. Burası Roosevelt Cadde İstasyonu ve Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirilmesinin yeni ve farklı bir anlatımını sunmak istiyoruz. Nadiren duyduğumuz belgelere ve anılara dayanan bir anlatı. Bu podcast'te sizi adım adım eşlik edeceğiz. Merhaba, Roosevelt Cadde İstasyonu podcast'ine hoş geldiniz. Burada İran çağdaş tarihinin en hassas ve karmaşık anılardan biri olan Hicri Şems'i 13 Şaban 1358 tarihinde Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirilmesine, derinlemesine ve büyüleyici bir bakış sunuyoruz. Bu olay İran tarihi hafızasının ikinci devrimi olarak geçmiştir. Bu podcast'te resmi belgeleri, basın raporlarına ve nadiren duyulan anılara dayanarak yıllardır gölgede kalmış anlatıları aktarıyoruz. Bir zamanlar Roosevelt olarak adlandırılan bir cadde, 20. yüzyılın en büyük siyasi çatışmalarından birinin nasıl sahne oldu? Diplomasinin sembolü olan bir büyükelçilik nasıl istihbarat ve casusluk faaliyetlerinin üssü haline geldi? Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Büyükelçiliğin ele geçirmesinin ilk haftalarında Beyaz Saray yetkilileri İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm uluslararası baskılara dayanabileceğini beklemiyordu. Washington'daki hakim algı, devrimci hükümetin er ya da geç siyasi, ekonomik, hukuki ve medya baskısı fırtınasına yenik düşeceği yönündeydi. Ancak zaman geçtikçe bu öngörünün yanlış olduğu ortaya çıktı. Carter'in ulusal güvenlik danışmanı gerisiyle daha sonra hepsi çöktü. Amerika'nın İran'la trajik karşılaması adlı kitabında şöyle yazdı. Hiçbir ülke Amerika Birleşik Devletleri kadar kaynak ve kabiliyete sahip değildi ve tüm bu kaynaklar İran devrimci rejimine siyasi, ekonomik, diplomatik, hukuki, finansal ve hatta dini alanlarda azami baskı uygulamak için seferber edildi. Ancak İran bu beklentilerin aksine direndi. İran İslam devriminin zaferinin ardından ilk Muharrem ayının gelmesiyle bu direniş farklı bir renk ve tat kazandı. Muharrem 1342 devrimi ateşlemişse bu kez Muharrem 1358 devrimin pekişmesine sahne oldu. Sokaklarda yaz tutanlar artık şaha ölüm diye bağırmıyordu. Sloganlar Jimmy Carter ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşıydı. Böyle bir ortamda İmam Hümeyni yalnızca İran-Amerika ilişkilerini değil aynı zamanda dünya siyasi literatürünü de etkileyen iki tarihi konuşma yaptı. İlk konuşma Muharrem'in ilk gecesi olan Hicri Şems'i 29 Aban 1358 akşamı Kum'da bir grup vaizin önünde yapıldı. İmam Hümeyni konuşmasını şu cümleyle başladı. Bu Muharrem geçmişteki Muharremlerden farklıdır. Geçmişte Ummul Fesad'ın bir kolu olan Pehlevi rejimiyle karşı karşıyaydık ama şimdi zayıf milletleri kontrolleri altına alıp onları yağmalamak için ajanlar atayan şeytanın anası ile karşı karşıyayız. İmam Şer'in anası derken Amerika Birleşik Devletleri hükümetini de kastediyordu ve Amerikalıların gözünde dünyanın yalnızca iktidar hırslısı küçük bir lider grubundan ibaret olduğunu ve gerçekte dünyanın ezilenlerin omuzlarında olduğunu açıkladı. İmam konuşmasında şunları vurguladı. Amerikan milleti, Amerikan hükümetinden farklıdır. Biz milletlerin düşmanı değiliz. ama milletleri ezen bu hükümetlerdir. Bu askeri ve ekonomik tehditler boş bir davuldur. İmam Hayni konuşmasının sonunda geleceği dair umudunu şöyle dile getirdi. Muharrem 1342 bize nasıl bir hediye getirmiş ve tali suçlu şahı ortadan kaldırmışsa bu Muharrem de inşallah asıl suçlusu olan Amerikan hükümetine yerine koyacaktır. İki gün sonra Pakistan ordu subayları ile yapılan bir toplantıda İmam İran ve Amerika arasındaki gerilimin mahiyetini daha net bir şekilde açıklayarak bunu İslam toplumlarında büyük güçlerin 300 yıllık suçlarının bir devamı olarak nitelendirdi ve şu uyarıda bulundu. Müslüman ülkeler birleşirse müstekbirler onlara zarar vermeyi bırakacaktır. İran ve Amerika arasındaki çatışma İslam ve küfür arasında bir mücadeledir. İran yerini ise dünyanın mazlumlara da yenilecektir. Bu hareket durdurulursa Doğu milletleri özellikle Müslümanlar yıkıma sürüklenecektir. Bu görüşe göre dünya Doğu ve Batı olmak üzere iki bloka değil, müstekbirler ve mazlumlar olmak üzere iki cepheye bölünmüştü. İran bu aşura sisteminde mazlumların da safında yer almakta. Dolayısıyla Sovyetler Birliği tıpkı Amerika gibi baskıcı devletler grubuna dahildir. İmam Hümeyni'nin çağrısı bölgesel bir duruşun ötesinde mazlumların uyanışı için küresel bir coğrafyaydı. İmamın Muharrem ayının ilk gecesi yaptığı konuşma sadece İran'ı değil Washington'u da sarstı. Amerikan casusların yargılanma olasılığını yaptığı günlerde Beyaz Saray'da şişmek gibi çaktı. 20 Kasım sabahı Jimmy Carter, Pentagon yetkilileri, Ulusal Güvenlik Konseyi Dışişleri Bakanlığı ve siyah temsilcileriyle acil bir toplantı düzenlendi. Bu toplantının sonucu ikisi de askeri içerikli iki acil eylemdi. İlki en büyük Amerikan savaş gemisi olan USS Kitty Hawk'ın Filipinler'den Hint Okyanusu ve İran karasularından gönderilmesi emrini vermek. İkincisi de USS Midway'in 11 savaş gemisiyle birlikte Fars Körfezi'nde tutulmasıydı. Bu arada Amerika Savunma Bakanlığı Sözcüsü Thomas Ross, bu askeri konuşlanma, Tahran'daki rehinelerin yargılama olasılığına bir yanıttır dedi. Amaç Amerikan helikopterlerine saldırıya hazır bir şekilde İran'a mümkün olduğunca yakın konumlandırmaktı. Bu hamleler İran donanmasını yüksek alarma geçirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ahmet Medeni, Amerika'nın eylemlerini askeri manevra olarak nitelendirdi. Ancak Amerika'nın askeri bir saldırıda bulunması halinde durumun onlar için daha da kötüleşeceği konusunda uyardı. Bir hafta önce Amerika ve İngiltere Hint Okyanusu'nda 9 Amerikan gemisi, 10 İngiliz gemisi ve bu deniz Avusturya devriye uçağına katıldığı Beacon Compass adlı ortak bir tatbikat başlatmıştı. Bir Pentagon sözcüsü kibirli bir tonda Tahran'daki krize rağmen bu tatbikatı durdurma veya geri çekilme planımız yok dedi. Aynı gün Beyaz Saray kulağa siyasal gibi gelen ancak açıkça tehditkar olduran 6 maddelik bir açıklama yayımladı. Açıklamada İran hükümeti tarafından desteklenen yasa dışı bir rehin alma olayıyla ilgili raporlar alındı. Bu eylem uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Amerika Birleşik Devletleri krizi barışçıl bir şekilde çözmek için başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm diplomatik kanalları kullanacak. Ancak Birleşmiş Milletler şartında başka çözümler de öngörülüyor. Time dergisi bu açıklamayı diğer çözümlerin barışa yönelik bir tehdit durumunda askeri güç kullanımına yetki veren Birleşmiş Milletler şartının 42. ve 51. maddeleri olduğu şeklinde yorumlandı. Bir Time anlatısı da Büyükelçilik bir ülkenin de resmi toprağıdır diye yazdı. Bu nedenle Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğine el koymak Amerikan topraklarına saldırı anlamına gelir. Ancak İran'ın tepkisi hızlı ve kararlıydı. İmamın çizgisini izleyen öğrenciler bir sonraki açıklamalarında en ufak bir askeri saldırı belirtisi bile olsa Büyükelçilik ve rehineler yok edilecektir uyarısında bulundular. Açıklamada Amerikan güçleri tehditlerini kesmediği sürece rehineleri korumamız altında tutacağız ancak bir saldırı durumunda tüm sorumluluk Amerika'ya aittir ifadesi yer aldı. İmam Hümeyni resmi bir açıklamada İran milletinin tam hazır olduğunu belirterek Şah'ın iade edilmesini bir kez daha talep ederek evleri yıkan, bu ülkenin de insanlarını hapseden, birçok katliam yapan, sokaklarımızın kaldırım taşlarını ve asfaltını da gençlerimizin kanı ile yekeleyen, yedeklerimizi çalan ve götüren dedi. Ancak İran milletinin Amerikan donanmasına karşı koymaya hazır olduğunu duyurdu. Ertesi gün dünyanın 16 Kurtuluş Hareketi tarafından imamın ofisine bir telgraf gönderildi. Filistin, Cezayir, Oman, Eritre, Mağrib, Zambiya, Çad ve benzeri çevreler İran-İslam devrimine tam desteklerini vurguladılar. İmam buna cevaben şöyle yazdı. Hareketimiz İranlı olmadan önce İslami'dir. Belediye bir bölgeye ait olmadan önce dünya çapında mazlumların hareketidir. Amerika ile yüzleşme meselesi İmam Hümeyni'nin bir sonraki konuşmasına yansıdı. Tahran'daki devrim muhafızları ordusu mensuplarının yaptığı bu konuşmada herkesi söz birliği yapmaya ve Amerika hükümetine karşı gerginlik ve bölünmeden kaçırmaya çağırdı. Böylece birkaç yıl içinde 20 milyon genci olan bir ülke 20 milyon tüfekçiye sahip olacaktı. Bu arada ülkenin atmosferi özel bir havaya büründü. Muharrem 1358 bambaşka bir renk ve kokuya bürünmüştü. Tahran'daki yaz yürüyüşleri Azade Meydanı'ndan Amerikan Büyükelçiliğinin önüne kadar uzanıyordu. Kan kılıca galip geldi, Carter mahvoldu ve imam çizgisinde yürüyenlere selam olsun gibi sloganlar sokaklarda yankılanıyordu. Miladi 1979 yılındaki Aşura, Cuma gününe dek geldiğinden yaz gruplarından Aşura öğleden sonra dura Ayetullah Muntazir'e önderliğinde Cuma namazının kılındığı Tahran Üniversitesi'ydi. Yaz sultanların kalabalığı o kadar büyüktü ki, Talegane Caddesi'ndeki dua sırası Amerikan Büyükelçiliğine kadar uzanıyordu. Amerika aleyhine sloganlar durmadan tekrarlanıyordu. Carter, Carter, yazıklar olsun sana. Amerika'ya ölüm, zafer Allah'tan ve zafer yakındır. Medya çılgınlığı ve askeri tehditler arasında rehine davası konusu yeni bir koz olarak da getirildi. Peki Amerikalı casuslar gerçekten yargılanacak mıydı yoksa bu sadece siyasi bir oyun muydu? NBC muhabiri John Hart, İngiliz Büyükelçiliği için hazırladığı gizli bir raporda dönemin Dışişleri Bakanı Vekili Abul Hasan Beni Sadr'a özel bir görüşmede rehine davası hakkında soru sorduğunu ve şu yanıtı aldığını açıkladı. İmam, yargılama veya infaz hakkında hiçbir şey söylemedi. Belki de amaç Amerikalılardan dolaylı bir itiraf almaktı ama kimse infaz istemiyor. Ne imam ne de hükümet. Bu rapor Washington'a İngiliz Büyükelçiliği aracılığıyla ulaştı. Bu bilginin Amerika yetkililerin resmi görevlerinde CIA casusluğundan hiç bahsetmemelerine neden olması muhtemeldir. Ancak medya bunun yerine sahaya çıktı. Amerika'daki ana akım basını saldırgan bir üslupta diplomatların sözleşmeler uyarınca dokunulmaz olduğunu ve ev sahibi ülkenin yargılama hakkı olmadığını iddia etti. Casusluk konusunda herhangi bir şüphe varsa kişi yargılanmak yerine istenmeyen kişi ilan edilerek sınır dışı edilmeliydi. Ancak öğrenciler sert bir tepki gösterdi. 3 gün sonra Amerikan Büyükelçiliğine düzenlenen bir basın toplantısında öğrenci temsilcilere yeni belgeleri açıkladı. Bu belgelerden biri Tahran'daki CIA istasyon şefi Thomas Aher'in gerçek kimliğini ilk kez ortaya koyuyordu. Paul Tim Miner adına düzenlenmiş sahte pasaportu İspanya, Belçika, Portekiz, Hindistan ve Yunanistan gibi ülkelere giriş ve çıkış damgaları taşıyan bir Belçika vatandaşına aitti. Pasaportla birlikte sahte kimliğin ayrıntılarını ve belgelerin nasıl kullanılacağını açıklayan bir kitapçık bulundu. Öğrenci temsilcisi şunları söyledi. Thomas Aher'in diplomat olarak tanımıyoruz. Sahte pasaportla İran'a giren kişi diplomat değil, istihbarat ajanıdır. Öğrencilerin ifşa ettiği tek şey bu değil. CIA istasyon şefi yardımcısı George O'Keefe sahte kimlik ve Alman pasaportu ile İran'a girmişti. Öğrenciler sahte bir ehliyet ve CIA'dan aylık maaş olan SD Player kodlu adlı bir İran kaynakta görüşmek üzere New York'a seyahat belgeleri dahil olmak üzere ondan gelen belgeleri yayımladılar. Medyanın yoğun olduğu bir ortamda öğrenciler Amerikan tehdidine eşi benzeri görünmemiş ifşalar için bir fırsata ustaca dönüştürmüşlerdi ve duygusal bir mücadele yerine CIA'nın gizli ajanlarının gerçek yüzünü kanıt ve belgelerle ortaya koydular. Onlar daha önemli bir belgeyi yayımladılar. Amerikan Büyükelçiliğinden Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na yazılan ve Malcolm Culp ve William Daugherty adlı iki siyah görevlisinin İran'la diplomatik kisve altında faaliyet gösterdiğini gösteren bir mektup. Mektubun kara boşluğuna da Thomas Aher'ine gösterilecek yazıyordu. Bu belge Amerikan propagandasının kalbine kurşun gibi saplandı. Artık sessiz kalmak mümkün değildi. Ya CIA'nın faaliyetlerini inkar edeceklerdi ya da kabul edip bir yargılamanın sonuçlarına da katlanacaklardı. Amerikan hükümeti tehdit ve açıklamalarını da sürdürürken beklenmedik bir şekilde Tahran'a siyasi bir şahsiyet ayak bastı. Amerikan Kongresi'nin Cumhuriyetçi temsilcisi George Hansen, ancak Hansen Beyaz Saray adına Dışişleri Bakanlığı adına veya resmi bir görevli değil, kendi masraflarını karşılayarak ve iktidardan da bağımsız olarak yeni bir çözüm bulmak ve görüşmek üzere İran'a gelmişti. Hansen 20 Kasım'da Mehrabad'a vardı ve ertesi gün Abdulhasan Benisadr ile görüştü. Cesur bir plan önerdi. Mehmet Reza Pehlevi'nin suçlarından Amerikan Kongresi'nde soruşturulması. Bu plan henüz kongre tarafından onaylanmamış olsa da İran Devrim Konseyi bunu kabul etti. Hansen Bamdat gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi. Şah bir suç işlediyse Amerikan kamuoyu da bunu bilmeli. Bu farkındalık adalet ve gerçeğin bir parçasıdır. Kongre soruşturmaları bunun yolunu açabilir. Hansen Hicri Şamsi 30 Haziran tarihinde Büyükelçilik'te öğrencilerle bir araya gelerek herhangi bir resmi kurumu temsil etmedi, sadece gerçeklerin önemini anladığını ve şeffaflık ve şahın yargılanması çağrısında bulunduğunu vurguladı. Ayrıca rehinelerle 30 dakika görüşmesine izin verildi. Ancak Hansen'in ziyareti her taraftan eleştiriler yağmaya başlayınca bitmedi. Beyaz Saray Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Senatosu ve medya saldırıya katıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Jody Powell, Hansen'in sözleri öğrencileri şaşırtabilir ve rehinelere İran'da daha uzun süre tutabilir uyarısında bulundu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı da Hansen'in ziyareti yönetimin ve kongrenin İranlılara karşı resmi tutumlarına gölgeleyebilir dedi. Senato Dış İlişkiler Komitesi üyesi Javid Frank Church adlı iki senatör bile rehineler serbest bırakılıncaya kadar İran hakkında hiçbir raporu veya soruşturmayı kabul etmeyeceğiz uyarısında bulundu. Medyada Hansen'e hedef aldı. Times dergisi şöyle yazdı. Hansen bir kriz taciri. Newsweek dergisi de şu başlığı attı: siyasi düzenin dışında faaliyet gösteren katı bir cumhuriyetçi. Bu tepkiler Washington'daki iktidar yapısına resmi çevreler dışında hiçbir bağımsız girişimi veya arabuluculuğa müsamaha göstermediğini gösterdi. Aynı günlerde Tahran'a bir isim daha geldi. Lübnan kökenli eski Güney Dakota Senatosu ve Washington'daki İran Büyükelçiliği'nin hukuk danışmanı James George Abu Razak. Hukuk doktorası olan Abu Razak, Şah'ın da politikalarını eleştiriyordu ve İran devrimini destekliyordu. Artık Tahran'a sadece eski bir senato olarak değil, aynı zamanda İran Büyükelçiliği'nin avukatı olarak gelmişti. Abu Razak, Hicri Şems'i 4 ve 5 Haziran tarihlerinde Abdülhasan Beni Sad ile bir araya geldi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı askeri bir kararın eşiğinde olduğu konusunda uyardı. 3 aşamalı önerisi, Senato'da İran'ın şikayetini araştırmak üzere bir komite kurulmasını, rehinelerin serbest bırakılmasını ve resmi Senato ortamlarının da başlatılmasını içeriyordu. Ancak bu plana Jimmy Carter ve Senato çoğunluk lideri Robert Byrd karşı çıktı. Amerika medyası, özellikle New York Times, ABC ve CBS kanalları Abu Razak'ı İran ajanı olarak nitelendirdi ve Lübnan kökenini vurgulayarak onu uzaylı ve Amerikan karşıtı olarak tanıttı. İlginçtir ki Abu Razak medyadaki imzaların da Akin'e Hristiyan'dı. Ancak Amerikan medyası için Doğu kökenli olması ve İran'a destek vermesi onu bir tehdit olarak tanıtmaya yetti. Askeri ve medya tehditleri attarken Amerika'da uluslararası kurumlardaki nüfuzunu harekete geçirdi. Bu çabaların ön saflarında Birleşmiş Milletler Örgütü vardı. Dönemin genel sekreteri Kurt Joseph Waldheim bizzat sahaya indi ve Birleşmiş Milletler'in yetkisini kullanarak İran'a baskı yapmaya çalıştı. Waldheim, Güvenlik Konseyi Başkanı'na yazdığı resmi bir mektupta şöyle yazdı: İran ile Amerika arasındaki gerilim, bölgesel ve küresel barışı tehdit edecek bir düzeye ulaştı. Güvenlik Konseyi derhal toplanmalı. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 99. maddesi, Genel Sekreterin Konsey'in dikkatini acil bir tehdide doğrudan çekmesine olanak tanıyan nadir bir hükümdü. İlginçtir ki bu hüküm daha önce yalnızca bir kez Kongo krizinde de kullanılmıştı. Waldheim'ın talebi derhal kabul edildi ve Güvenlik Konseyi Hicri Şems'i 1 Haziran 1358 tarihinde acil bir toplantıyı düzenledi. Toplantının başında Waldheim konuya son derece isabetli bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Tahran'daki büyükelçiliğine el konulmasında ve personelinin tutuklanmasından endişe duymaktadır. İran ayrıca eski rejim tarafından halkına karşı işlenen haksızlıkların tazmin edilmesini talep ediyor. Bu formülasyon zekice ve elbette çarpıtığının şu şekilde meseleyi İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bir çatışmadan İran ile eski rejim arasındaki bir anlaşmazla dönüştürerek İran'ın hukuki konumunu zayıflatmaya çalıştı. Arkadaşlar, dinleyeceğiniz şey Roosevelt Caddesi İstasyonu podcastinin başka bir bölümüydü. Devrimden sonraki ilk Muharrem'in zorlu bir anlatısının Amerikan askeri tehditlerinden, büyükelçilik belgelerinden sızdırılmasının ve bazı bağımsız seslerin diplomatik çabalarının yeniden anlatımı. Bir sonraki bölümde Amerikan hükümetinin yurt içinde ve yurt dışında verdiği tepkiye ve Amerika'da yaşayan İranlılara yönelik güvenlik ortamının nasıl yoğunlaştığına bakacağız. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।